Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak-ı Ehl-i Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsiye Keferverdin 1403, Hicri Gamerun Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 21 Mart 2024 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumunun ardından Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı ile yapılan röportaj, Nevruz'un felsefesi, Allah'a yakarış ve İslam'ı tanıyalım isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi dün yeni yılın ilk gününde halkın çeşitli kesimleriyle bir araya geldi. Gazze şeridine Siyonist ordusunun saldırıları sürüyor. Guardian, Associated Press ve Washington Post, Filistinli çocuklar çocuk değil dedi. Ve Birleşmiş Milletler'de İran ve 11 ülkenin katılımıyla Nevruz Bayramı kutlandı. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei dün yeni yıllık gününde halkın çeşitli kesimleriyle bir araya geldi. Yeni yılın ilk gününde dün İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei halkın çeşitli kesimleriyle yaptığı görüşmede Gazze'nin bataklığındaki Siyonist rejimden ve cinayetlerinin ana ortağı olan Amerika'dan milletlerin artan nefretine işaretle son olaylarda Batı'ya egemenliğin karanlığı ve direniş cephesinin meşruiyetini kanıtlanmıştır ifadesini kullandı. Ayetullah Hamenei, direniş cephesinin tüm Amerikan hesaplarını bozduğunu ifade ederek, bu zulüm karşıtı halkçı cephe gerçek gücünü göreceğe çıkardı ve Allah'ın izniyle Siyonist rejimin varlığına yönelik büyük zulmün sona ermesinin yolu devam edecek açıklamasında bulundu. Gazze olayları ve 30 binden fazla kadın, çocuk, yaşlı ve gencin sözde insan hakları iddiasında bulunan medeni dünyanın gözü önünde katliamını, Batı dünyasının baskısını ve karanlığını gösterdiğini belirterek şunları kaydetti. Amerikalılar ve Avrupalılar sadece işgal rejiminin cinayetlerini önlemekle kalmadı, aynı zamanda işgal altındaki bölgelere seyahat eden ilk günlerden desteklerini bildirdiler ve cinayetlere devam etmek için çeşitli silahlar ve yardım gönderdiler. İslam İnkılabı rehberi Batı Asya bölgesindeki direniş cephesinin oluşma meşruiyetini Gazze'deki diğer olayların sonucu olarak tanımlayarak şunları kaydetti. Bu olaylar bu alandaki direniş cephesinin varlığının en hayati meselelerinden biri olduğunu gösterdi. Ve gün geçtikçe 70 yıllık baskı ve Siyonist suçluların işgaline karşı uyanık vicdanlardan gelen bu cephe güçlendirilmelidir. Ayetullah Hamene'yi Gazze Savaşı'nın bir başka meyvesinin direnişin kendi yeteneklerini göreceği çıkardığını belirterek şunları kaydetti. Ne Batılılar ne de bölge hükümetleri direnişin gücünün ve yeteneklerinin farkında değildi. Ayetullah Hamene'yi direnişin gücünün belirgin hale gelişini, Amerikalıların tüm hesaplarını ve bölgenin ülkelerine hükmetme planlarını bozduğunu ifade ederek şunları kaydetti. Direnişin gücü Amerikalıların hesaplarını alt üst etti ve Amerikalıların bölgeye hakim olamayacaklarını, hatta bölgede kalamayacaklarını ve bölgeyi boşaltmak zorunda kaldıklarını gösterdi. Ayetullah Hamene'yi Siyonist rejimin içinde bulunduğu kaotik ve kritik durumun herkese açık hale getirilmesini, Gazze'deki diğer olayların gerçeği olarak değerlendirdi ve şöyle konuştu. Bu olaylar Siyonist rejimi sadece kendisinin korunmasında değil, aksine krizden çıkmakta da kriz yaşadığını gösteriyor. Ayetullah Hamene'yi sözlerine şunları ekledi. Gaspçı rejim yetkilileri arasındaki derin çelişkiler ve anlaşmazlıklar rejimi çöküşe doğru yaklaştırıyor. İslam İnkılabı rehberi Amerika'nın Gazze macerasındaki yanlış tutumu ve hesaplamasını dünyada iğrenç olmasına ve bölgede bu nefretin 10 kat arttığına atıfta bulunarak Amerikalıların bölge meselelerindeki yanlış anlama ve hesaplamalarının başka bir örneğinde şunları belirtti. Yemen'den Irak'a, Suriye'den Lübnan'a kadar bölgenin her yerinde savaşan ve cesur direniş güçleri Amerikalılara karşı harekete geçtiğinde bunu İran'a bağlıyorlar. İran İslam Cumhuriyeti'nin direnişe desteğini mümkün olduğunca devam edeceğini vurgulayarak aslında karar veren ve hareket eden ve haklı olan direniş gruplarıdır. İslam İnkılabı rehberi bölgede büyük zulüm olan Siyonist rejimin varlığının kesilmesi gerektiğine vurgu yaparak biz bu İslami insan ve vicdan cihatına giren herkesin destekçisiyiz ve Allah'ın inayetiyle bu amaca ulaşacağız dedi. Ayetullah Hamene'yi 1403 yılının çok önemli sloganı olan halkın katılımıyla üretimde sıçramanın gerçekleşmesi için yetkililerin ekonomi alanındaki milletin girişimleri, sermayeler ve çaba seferberliğini devreye sokmak ve harekete geçirmek yönündeki planlama ve çabalarına değinerek şunları vurguladı. Düşman ülkedeki ilerleme alanlarını, kapasitelerini ve ilerleme faktörlerini inkar ederek milletin gönlündeki umut ışığının sönmesini hedef aldı. Ancak halk ve gençler sürekli çaba göstererek ve anlaşmazlıklardan kaçınarak parlak bir geleceğin peşinde koşuyorlar. İslam İnkılabı rehberi konuşmasının bir başka bölümünde İran'ın ilerlemesini sürdürmek için büyük kapasitelerden biri olarak yetenekli genç, çalışmaya hazır millet, benzersiz doğal kaynaklar ve eşsiz coğrafi konum gibi başlıklara değindi. Ayetullah Hamene'yi 22 Behmen'in güvenli görüşünde ve son seçimlerde ortaya çıkan endüstri, sağlık, uzay, politik ve dış politika ve benzersiz güvenlik alanlarında bilimsel ilerlemelerini umut verici faktörler arasında ve insanlarda haysiyet ve onur duygusunu güçlendirdiğini belirterek şunları kaydetti. Çeşitli bilimsel, kültürel ve sanatsal sektörlerde ülke çapında binlerce genç, güçlü, motive ve hevesli grup çalışarak toplumu geliştiriyorlar. İslam İnkılabı rehberi Büyük Erbain yürüyüşü ve Gadir ve Nime-i Şaban bayramlarını umut verici ve canlı tezahürler olarak tanımladığını ve ülkede öne çıkan gerçekleri göstermek için tanıtım başarısızlığından esefle bahsederek şunları ekledi. Bu umutlu etikileri rağmen bazı insanlar gençlikten umudun varlığını inkar etmeyi ve onu karalamaya çalışıyorlar. İslam İnkılabı rehberi gençlere düşmanın planlarının önünde hareket etmeyi tavsiye ederek şunları söyledi. Sizi hayal kırıklığına uğratıp ilerlemelerden bazı seslerin size ulaşmasını istemiyorlar. Ancak düşmanların bu çabasına karşı daha umutlu olup çalışmalısınız. Siyonist soykırımcı İsrail rejiminin Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki acımasız saldırıları bugün de devam etti. Yeni Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyon Seçim Savaş uçakları Perşembe günü Gazze'nin merkezindeki El Nusayrat kampını hedef aldı ve bu saldırılar sonucunda 9 Filistinli şehit olurken bazıları da yaralandı. Ayrıca Gazze'nin batısındaki bir evde Siyonist savaş uçakları tarafından bombalandı. Aynı zamanda Siyonist ordu topçuları El Raşid Caddesi'nde ve Gazze'nin batısındaki bölgelerde bulunan evleri kurşun yağmuruna tuttu. Filistin kaynakları ayrıca arka arkaya 4. gün için Siyonist seçim tarafından Gazze'deki Şifa Hastanesi kuşatmasının devam ettiğini ve Filistinli ailelerin ve mültecilerin Kızıl Haç ve uluslararası kurumlara onları kurtarma talebini duyurdu. Bu kaynaklar Siyonist rejim birliklerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenlediğini ve Filistinli mücadelecilerin Siyonist işgal rejimiyle yüzleştiğini belirterek Ramallah ve El Bayra'nın güney girişindeki rejimin askerleri nedeniyle 3 Filistinli yaralandığını bildirdiler. Filistin hastane kaynakları ise Ürdün Nehri batı yakasındaki Şems Nur kapısı hampında Siyonist rejim birlikleri tarafından 2 Filistinli şehit olduğunu duyurdu. Siyonist ordunun Gazze'ye karşı saldırganlığının başlangıcında Batı Şeria'daki Filistinli mücadeleciler ve gençler Nablus, Sulkerem, Cenil ve El Halil dahil olmak üzere Filistin'in çeşitli bölgelerinde İsrail güçleriyle karşı karşıya geldiler. Lübnan Hizbullah hareketi de Perşembe günü bu işgal rejiminin Gazze'nin savunmasız insanlarına karşı devam eden cinayetlerine ve Güney Lübnan'da tekrarlanan tecavüzlerine tepki olarak işgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyindeki rejimin çeşitli mevzilerini hedef aldı. Bir yazıda bir Tumblr sosyal medya kullanıcısı insanlık dışı bazı batı medyasını Filistinli çocukları tanımlayan kirli rolünü bildirdi. Bu kullanıcı şunu yazdı. Bu medyalar Filistinler için insanlık dışı tabirini kullanmaya devam ederek cinayetlerin suç ortağıdırlar. Bu medya çocuklara çocuk diyemediyse onlar hakkında gerçekten ne düşünüyor? Bu kullanıcı tarafından yayınlanan resimler Associated Press, The Guardian ve The Washington Post gibi ünlü medyanın 5 yaşın altındaki çocuklar olarak adlandırıldığını ve ölümleri hakkında konuşmak yerine onlar için ölmenin yorumunu kullandığını gösteriyor. İsrail rejiminin sahte varlığının ortaya çıkmasından bu yana binlerce masum Filistinli şehit edildi, yaralandı ve milyonlarca insan yerinden yurdundan edildi. Bazı batılı medya kuruluşları bu insanlık dışı davranışlarını örtbas ederek bu rejimin daha fazla cinayetinin yolunu açtılar. Birleşmiş Milletler'deki uluslararası Nevruz kutlama töreni bu yıl İran İslam Cumhuriyeti'nin himayesinde ve Nevruz'un kültürel havzası ve coğrafi bölgesinde yer alan 12 ülkenin katılımıyla gerçekleşti. Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu törende Nevruz'un kültürel havzasında bulunan ve coğrafi bölgesinde yer alan üye ülkelerin yanı sıra diğer ülkelerin temsilcileri de hazır bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nevruz'u dünyada yüz milyonlarca insanı bir araya getiren, insanlığı ve barışı teşvik etme konusunda büyük bir kapasiteye sahip bir yeniden doğuş ve yeni bir başlangıç kutlaması olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ayrıca şunları söyledi. Bu zorlu dönemde Nevruz, Birleşmiş Milletler'in hedef ve değerleri arasında yer alan diyaloğu ve iyi komşuluğu ve uzlaşmayı teşvik ediyor. O halde hepimiz Nevruz ruhuna sahip çıkalım. Bu törende Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisine bu töreni düzenlediği için teşekkür etti. Nevruz'un öne çıkan bir söylem ve kutlama olduğu yönünde değerlendirmelerde bulundu. Deniz Francis şunları ifade etti. Günümüz dünyasında Nevruz'un kültürel varlığından çok mutluyum. Dünya çatışmalardan, yoksulluğa, cinayetlerden, iklim sorunlarına kadar binlerce zorlukla karşı karşıyayken Nevruz'un ruhu daha iyi bir dünya için yardımcı olabilir. Bu törende İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi de şunları söyledi. Nevruz, barış, dayanışma ve empati gibi gerçek insani değerlerin yükseltilmesinde yardımcı oluyor. Emir Said İrivani şunları kaydetti. Günümüz dünyasının Nevruz'a ve verdiği mesajlara her zamankinden daha fazla ihtiyacı bulunmaktadır. Bugün dünya savaş, terörizm, yaptırımlar, cinayet, suç ve ayrımcılıkla boğuşuyorken, Nevruz dünyada insanlığı yeniden düşünmek ve yeniden inşa etmek için bir fırsat olabilir. Nevruz kültür havzasında bulunan 12 ülkenin temsilci ve büyük elçileri de kendi ülkelerinde Nevruz'un önemli konumunu anlatan konuşmalarında günümüz dünyasının sorunlarına çözüm bulmak için Nevruz'un verdiği mesajlara değindiler. Sırada bültenimizin son haberi var. İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu rahmetli İmam Hümeyni gençliğinden beri şiir söylerdi ve ondan diğer şairlerin övgüsünü beraberinde getiren bir divan şiiri geriye kalmıştır. İmam Hümeyni tarafından yazılan İmam Hümeyni şiir divanı gazel, kaside, rubai, müsemme, telci, bend ve dağınık şiirlerin bir araya geldiği 6 bölümden oluşmuş ve 438 sayfada İmam Hümeyni Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır. İmam tarafından yayınlanan ilk şiir, Men be hale lebito ey dost düçar şudem. Yani ben dudağındaki beni düçar oldum ey dost mısrasıyla başlıyor. İmam Hümeyni'nin şiiri, duygularını, düşüncelerini ve görüşlerini yansıtır. Yalnızlık ve Allah ile üns anlarına aittir. İmamın şiirinin aynasında gerçek mistiklerin içsel sefası, müminlerin kalbi huzuru ve baskı ve adaletsizlikten arınmış bir gelecek umudu hissedilebilir. Edebi tarzlar açısından İmam'ın şiirinde canlılık ve umudu teşvik eden kelime haznesi oldukça fazladır. Bazı gençlik döneminin şiirleri salak ajanlarının evine ve kütüphanesine yaptığı işgali nedeniyle kaybolsa da ancak İslam devriminin zaferinden sonra Hacı Seyyid Ahmet Hümeyni'nin eşi Bayan Fatıma Tabatabai ısrar üzerine çeşitli mistik temalarda yazdı ki bu şiirlerin el yazmaları mevcuttur. Bu divanın şiirleri ayrıca diğer dillere de çevrilip yayınlanmıştır. Birçok çağdaş şair bu şiir divanını analiz ederek ondan övgüyle bahsetmişlerdir. Bu divan ayrıca bazı Avrupalı milli televizyonlarda da tanıtıldı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz 19 Amerikalı senatörün bağımsız Filistin devleti kurulması talebi etrafında. Senato'da Demokrat Parti'den 19 milletvekili Amerikan Başkanı Joe Biden'a yazdığı mektupla bağımsız bir Filistin devleti kurulması talebinde bulundu. Amerikalı yasa koyucular Joe Biden'dan İsrail-Filistin müzakerelerinde kolaylaştırmanın ötesine geçmesini ve Batı Şeria ve Gazze şeridinde bir Filistin devletinin kurulması için gerekli önlemleri belirlemek üzere cesur bir çerçeve sunmasını talep ettiler. Söz konusu mektubun yazarı Joe Biden'ın siyasi müttefiklerinden biri ve Delaware eyaleti yasa koyucusu olan Tom Crapper'di. Bill Clinton'un 1990'lardaki planından ilham alan bu senatörler bağımsız Filistin devletinin kurulması halinde ordusuz kalacağını belirtiyorlar. Amerikalı milletvekilleri Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki uzlaşma görüşmelerini ilerletme çabalarına da değinerek Irkçı İsrail'i bölgeye entegre edecek bir plan çağrısında da bulundular. Ordusuz bir Filistin devleti kurulması konusu uzun zamandan beri tartışma konusu olmuştu. Hatta 10 yıl önce Filistinler ile İsrail arasındaki anlaşmazlığın çözümü için Amerika'nın arabuluculuğuyla yapılan müzakerelerin ortasında şöyle iddia edilmişti. Filistin Özel Yönetim Başkanı Mahmud Abbas bazı tavizler karşılığında ordusuz bir Filistin devletinin kurulmasını talep etti, kabul etti. Fakat söz konusu plan o dönemde başarısızlıkla sonuçlandı. Amerika, George Bush'un başkanlığından bu yana yol haritası adı verilen bir plan sunarak Filistin meselesine yönelik politikası olarak iki Yahudi ve Filistin devletinin kurulmasını değerlendirdi. Fakat Amerikan başkanların her birinin demokrat ya da cumhuriyetçi olmasına göre bu planda farklı yaklaşımlar olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski demokrat başkanı Barack Obama, iki devletli planın destekçisiyken, İsrail'i desteklemek için önceki tüm sınırları aşan Amerika'nın eski cumhuriyetçi başkanı Trump, pratikte bunu kale almadı. Bu plana her türlü puanı vermeyi esas alan bir yaklaşıma sahip olan İsrail, Tel Aviv'e karşı ve Filistinler üzerindeki baskının yoğunlaşmasına karşı olası tedbirler almıştı. Bu bağlamda Yüzyılın Anlaşması'nın planını sunmuş, Filistin topraklarındaki dağınık bölgeleri de içeren Filistin devletin haritasını zihninde yayınlamıştı. Burada önemli olan konu şu ki, Biden hükümeti yetkililerinin iki devletli çözüm türü olarak ordusuz bir Filistin devletinin kurulmasına sürekli destek vermeleridir. Öte yandan Gazze Savaşı'nın 6. ayında bulunan Amerikan Başkanı Joe Biden, ırkçı İsrail'e yönelik çok yönlü siyasi ve silah desteğinin gerekliliği meselesi dikkate alındığında, İsrail yönelik yaklaşımını değiştirmesi yönünde sürekli artmakta olan dış ve iç baskılarla karşı karşıya olduğu bir ortamda iki Yahudi devletinin planını uygulayarak Filistin'i gündeme getirdi. Bu çerçevede gazeteciler tarafından Netanyahu'nun iki devletli çözüme karşı olduğu yönündeki soruların ardından Biden bu konuyu Netanyahu ile görüştüğünü ve iki devletli çözümlerin hepsine karşı olmadığını belirtti. Öte yandan Biden'ın bu iddiası ırkçı rejimin resmi politikasıyla çelişmektedir. Şubat 2024'ün ortalarında Siyonist rejimin kabinesi bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına ve sözde iki devletli çözüme karşı bir eylem daha gerçekleştirdi ve tüm üyelerin oy birliğiyle tek taraflı barışma planını onayladı. Filistin devletinin tanınması. Bu bağlamda Siyonist rejimin savaş kabine üyelerinden Benny Gantz yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Biz Filistin'in tek taraflı tanınmasına karşıyız. Irkçı İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Siyonist rejimin kabinesinin tüm üyelerinin Filistin devletinin bu rejim için bir tehdit olacağı konusunda hemfikir olduğunu belirtti. Bu karara ve Siyonist yetkililerin açıklamalarına cevaben yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliği ve dünya ülkeleri tarafından tanınması konusunda Netanyahu'nun iznine gerek yoktur. Şimdi 19 Amerikalı demokrat senatörün Biden'dan bağımsız bir Filistin devleti kurmaya çalışması yönündeki talebine göre bu mesele yeni bir aşamaya girmiş bulunuyor. Amerikalı senatörlerin bu mektubu senatoda demokratların çoğunluğunun lideri olan Chuck Schumer'in Siyonist rejimin başbakanı Netanyahu ve yönetimine yönelik sert eleştirilerin aşçı sarsıntıları yaşanırken yazıldı. Gazze savaşa hala tüm şiddeti ve acımasızlığıyla sürüyor. Schumer, New York Times'a verdiği röportajda Netanyahu bir kez daha eleştirerek şöyle dedi. Siyonist rejimin izlediği yol son derece aşağıya, yozlaşmaya ve yıkıma doğru. Amerika'nın destekleri olmadan İsrail'in sonunun geleceğine inanıyorum. Binaenaleyh demokratların bağımsız bir Filistin devleti kurma isteği başta aşırı sağ olmak üzere ırkçı rejimin tepkisine neden olacağı görülüyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, dünkü röportajımızda Nevruz Bayramı'nın İran'da nasıl kutlandığı ve aslında bu bayramın İran'daki tarihi ve geçmişiyle ilgili sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Bilindiği üzere Nevruz Farsça'da yeni nev ile gün, ruz sözcüklerinden oluşmuş birleşik bir isimdir. Yılbaşının ilk gününe yeni gün anlamında Nevruz veya Nowruz denmiştir. Şimdi dünkü sohbetimizde İran kültüründe, İran tarihinde ve aslında İran medeniyetinde bu geleneksel tarihi Nevruz'un önemi, yeri ve nasıl bir miras olduğunu konuştuk dünkü röportajda. Bugün de sohbetimizde Nevruz bayramına özel sizler için hazırladığımız röportajın bir diğer bölümünü sunuyoruz. Bugünkü sohbetimizde Türkiye'de Nevruz'un nasıl kutlandığı konusuna bakmak istiyoruz. Acaba o bölgelerde, Anadolu bölgesinde de Nevruz kutlanıyor mu? Uzman konuğumuzun görüşlerini bu çerçevede alacağız. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaç hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ve ayrıca bütün dinleyicilerimizin bu tarihi Nevruz bayramlarını kutluyoruz.
Şimdi Anadolu bölgesinde Nevruz bayramının nasıl kutlandığı konusunu bugün sizinle konuşmak istiyoruz. Şimdi geçmişte ve günümüz dünyasında bu bayram sizin bölgenizde nasıl kutlanıyor acaba?
Vallahi açıkçası Nevruz Anadolu'da düşündüğümüzde, Anadolu biliyorsunuz bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamını kaplayan büyük bir coğrafyadır. Çok eski medeniyetler burada ömür sürmüşlerdir. Ta eskiden binlerce yıl önceden insanlar burada yaşamışlar ve tabii ki gelenekler tabarruz etmiştir. Ta günümüze kadar gelmiştir. Osmanlı dönemine geldiğimizde muhtemelen Osmanlı İmparatorluğu'yla Sefevi İmparatorluğu arasındaki ihtilaflardan dolayı Nevruz Türkiye'de biraz açıkçası unutulmaya yüz tutmuştur ve Osmanlı'da çok az bu Nevruz'un bu büyük bayramın kutlamasına şahit oluyoruz. Daha sonraları Cumhuriyet'le birlikte daha bir ivme kazanıyor. Ama 1980'lerden sonra genel olarak Nevruz Türkiye'de bir şiddetle anılıyor. Yani şöyle ki o dönem PKK bu Nevruz bayramını çiftlilere sokağa dökerek devlet kurumlarına zarar vermek, bankalara kokteyl molotof atmak ve benzer olaylarla gündeme getirdi. Bir nevi isyana çevirdi bu işi ve tabii bu Nevruz'un gerçek ruhundan uzaklaştırmış oldu. Hatta Nevruz'un ruhunda barış var, sevgi var, kardeşlik var, tabiatın uyanışı var ve böylece bu yıllarda sürdü. Açıkçası Türk halkının da Nevruz deyince aklına böyle bir durumlar geldi. Anadolu'nun diğer kısımlarına gelecek olursak pek de fazla açıkçası bilinilen bir bayram değildi. Ne zaman ki Sovyetler Birliği dağıldı, o zaman Türkiye'den birçok insan Azerbaycan'a, Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Özbekistan'a gittiler. Bahçelievler Nevruz burada da kutlanıyor. Bu sefer Anadolu'da da kutlanmaya başladı ama bu sefer devlet bayramı olarak kutlanmaya başladı. Yani devlet bunu sahiplenmeye çalıştı. İki yönden sahiplenmeye çalıştı. Bir, Orta Asya Türk devletleriyle ilgili kardeşlik bağını güçlendirmek. İki, Kürtlerin derdinden bu enstrümanı almak için. Bu böyle devam edip geldi. Günümüzde ise artık özellikle Türkiye'de Kürtlerin yaşadığı bölgede bu Nevruz daha da yerine oturmuştur. Hem özellikle barış sözüyle birlikte gerçekten eski barış simgesine kavuşmuş ve Nevruz ateşinin yakılmasıyla birlikte kardeş türküler söyleniyor, bütün halkların türküler söyleniyor, törenler yapılıyor, Kürtler güzel kıyafetlerini giyiyorlar bu bayramda. Güzel kutlamalar yapılıyor. Yani yavaş yavaş en azından şunu diyebiliriz ki Nevruz'un ruhuna kutlamalar yapılmaya başlanmıştır. Gelecek olursak Anadolu'nun diğer kısımlarına gelecek olursak ne yazık ki üstten inme bir bayram veya gelenek olarak uygulandığından dolayı Nevruz bayramı hiç de ilgisi olmayan Ergenekon destanıyla bağlantısını kurmaya çalışıldı. Burada bir sentez oluşturmaya çalışıldı. Bu nedir ve biliyorsunuz Nevruz'un eski Şahname'de yazıldığı gibi Denizli Kavan'ın o dönemin büyük zalim kralı Zavat'a başkaldırsın da bir simgesi olarak görünüyor. ve hatta biliyoruz ki Demirci Kava 11 oğlunu Zahaç'ın bu omuzundaki yılanların ne derler yemeği olarak verdikten sonra 13. oğlunu vermeyerek önündeki örtüyü kaldırır ve bayrak yapar ve krala Zahaç'a baş kaldırır ve tekrar Fridun Şah tahta getirilir. Burada açıkçası o destanlar hareket edilerek şimdi dövme harekatları başlanıyor ama bu dediğim gibi Türklerin Ergenekon'dan çıkışıyla bağlantılı kuruluyor. Bu biraz açıkçası tarihi açıdan pek geçerliliği olmayan bir durumdur. Önemli olan Nevruz'un ruhuna uygun olarak bu bölgenin bütün halklarının ta Orta Asya'nın dan ta ne derler Rusya'nın kuzeyinden ta Tataristan'dan tutun da Gerebek'te, Hint Yarımadası'nda, Afganistan'da, Pakistan'da, İran'da, Irak'ta ve hatta buradan Balkanlara gidecek olan bir bayram olduğuna göre bunun ruhu kardeşliktir. Bunun ruhu tabiatın uyanışıdır. Bu bağlamda şunu söyleyebiliriz ki buna başka bir kılıf uydurmak, hani ideolojik kılıfla uydurmak açıkçası çok mantıklı da gelmiyor bana ve bunun ruhundan uzaklaştırmaktır. Bu doğrultuda önümüzdeki yıllarda da Nevruzcu'ya halkların kardeşlik, dostluk, barış ve tabiatın uyanışı olarak kutlanırsa çok daha iyi olacaktır. Nitekim bunu Kazaklarda, Kırgızlarda, Özbeklerde, Türkmenlerde, Tacitlerde görüyoruz. Halkın bir bayramıdır. İnsanlar güzel de giyiniyorlar, süsleniyorlar, törenler yapıyorlar. Çok güzel, eğlenceli nedenler, yemekler yapıyorlar. Yani bir arada bulunuyorlar. Şu anda sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki Nevruz şu anda açıkçası hemen hemen devlet kurumları tarafından esas özünden de uzaklaştırılmış ne derler bir ideolojik Ergenekon destanına bağlanarak kutlanması tek de açıkçası bu Nevruz'un ruhuyla uyumlu bir bayram değildir. Bu bağlamda önümüzdeki yıllarda tabii Orta Asya'da Türkiye ilişkileri daha da genişledikçe oradan gelen insanların Nevruz'u kutlama şekillerle bunun bir devlet bayramı değil, bir halkın bayramı, bir milletin bayramı olduğunu açıkçası idrak edilirse daha fazla yararlı olacağına ve daha çok kitlelerin katılacağına kuşkum yok. Resmi olarak şöyle kutlanıyor. Bütün devlet makamları bulundukları illerde, Ankara'da muhtemelen herhangi bir bakan, illerde de valiler, devlet kurumlarında genel olarak da üniversitelerde yapılıyor bu iş. Üniversitelerde bir tören yapılıyor. Yani devlet erkanının katıldığı, tabii o binaen devlet memurlarının ve bazı öğrencilerin katılımıyla gerçekleşiyor. Burada bir ateş yakıyorlar. Buna aynı Nevruz ateşi diyoruz. Bu Nevruz ateşin üzerinden atlıyorlar. Buraya kadar güzel tabii Nevruz'un tamamen uygun bir davranıştır. Sonra demir dövme diye bir örs üzerinde demir dövülüyor. Bu da dediğim gibi Ergenekon destanı ile ilgili bağlantı kuruluyor ve demir dövülerek bir o dönemlerden hatırlanmak istiyor. Sonra bir Nevruz çadırı kuruluyor. Nevruz çadırlarında da bazı şeyler nedir? Yemekler ikram ediliyor ama bu dediğim gibi koca İstanbul'da ben defalarca iştirak ettim Murat Sultanahmet Meydanı'nda. Koca 10 milyonluk şehirde en fazla 500 kişinin katılımıyla gerçekleşiyor. Veya diğer illerde de en fazla yani bir devlet protokolünün katılımıyla gerçekleşiyor. Yani halkın nezdine kitleye inmiş bir durumda değildir. Bu bağlamda dediğim gibi böyle bir sembolik hareketler yapılıyor. Sembolik olarak dediğim gibi demir dövme, ateş üzerinden atlama ve bunun gibi bir şeyler yapıyor. Ama demin de söylediğim gibi Orta Asya'dan gelen öğrenciler, özellikle Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Türkmenler, Azeriler bu işi daha güzel yapıyorlar. Aslında uygun olarak yapıyorlar. Geleneksel giysilerini giriyorlar. Türkiye'de öğrenciler yani Türkiye'de bulunan oradan gelen öğrenciler. Oradan çünkü çocukluktan beri gördükleri için bunu gerçekten Nevruz'un ruhuna uygun olarak yapıyorlar. Haçeda bir Azerbaycanlı'nın evine gittiğinizde Türkiye'de Nevruz satıları ikram ediliyor. Haçeda bir Özbey'in evine gittiğinizde ya da Kırgız'ın evine gittiğinizde size Nevruz'un geleneksel sümelet dediğimiz yemek ikram ediliyor. Nevruz yemekler ikram ediliyor. Yani şunu söyleyebilirim ki ortasından gelen Türkler bu konuda Anadolu Türkünden daha fazla bilgi sahibidirler ve daha fazla geleneklerine ve geleneklerine sahiptirler.
Doğrudur. Efendim katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.
Değerli dinleyiciler, röportajımızda bugün Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Öğretim Üyesi Yardım Doçan Doktor Sayın Abbas Karaş hocamızla konuştuk. Anadolu bölgesinde Nevruz Bayramları nasıl kutlandığı konusunu ele aldık. Sevgili dinleyiciler, sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya mukallibel kulubi vel absar. Ya mudabbirel leyli vel nahar. Ya muhabbilel havli vel ahval. Habbel halena ila ahsenil hal.
Nevruz'un hikmeti ve felsefesi.
Nevruz Bayramı'nı karşıladığımız bayrama özel programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İlkbaharın insanlara mesajı, sizler doğadan daha alçak konumda değilsiniz. Hatta daha üstün konumdasınız. O zaman eğer ilkbahar gelince ve doğa uyarınca bizler gaflet uykusunda olursak ve eski kinlerin ve ukdelerin yüzünden gönlümüz pas tutmuşsa, bu bayağı utanç verici bir durumdur, yönündedir. İşte bu yüzden İslam peygamberi şöyle buyurmakta: kim dünyanın bir halden bir başka hale geçeceğini fark etmezse, en gafil insanlardandır.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Nevruz Bayramı dolayısıyla hazırladığımız özel programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Nevruz'un felsefesini ve hikmetini açıklamaya ve doğanın yenilenmek ve yeniden canlanmakla bize verdiği dersleri paylaşmaya çalışacağız. İlkbaharın nefesi, Hazreti İsa'nın nefesi misali, uyuyan doğayı yeniden diriltiyor ve Hazreti Musa'nın asası misali, karanlığı delerek insanlara arzulanan Mısır'ı armağan ediyor. İlkbaharın gelmesiyle birlikte tomurcukların damarında kan akmaya başlıyor ve tohumlar ilkbaharın okşaması ile kışın gaflet uykusundan uyanıyor.
İlkbahar aslında insanın uyanması ve Allah Teala'yı tanıması bakımından oldukça değerli bir bahanedir. Yüce Allah bizi uyandırmak için binlerce saati ayarlamıştır. Her bebeğin doğuşu, her sevdiğimizin vefatı, yüzümüze düşen her çizgi, her kuvvetin yükselişi ve çöküşü, her var olmak ve yok olmakla duyulan neşe ve hüzün, her yılın hazanı ve baharı, hepsi ve hepsi insanı uyandırmak için ayarlanan saat gibidir.
İlkbaharın tecellisi yegane yaratanın gücünün tecellisidir. İlkbahar ruhu, tevhid, düşünce ve tazeliğin ruhudur. İlkbahar insana Allah'ı tanıma, maadı tanıma, değişim, gelişim ve kemale ermenin derslerini verir. İlkbahar muazzam gücüyle doğaya yeniden can veren Allah'ın gücü ve Yaradan'ın tedbiridir. İlkbahar insanın dikkatini her an yenilenen ve değişen aleme çekmek üzere ilahi büyük işaretlerden biridir. Gücü, hikmeti ve şefkatiyle tüm alemi kemale doğru hidayete erdiren yegane Allah'ın sonsuz gücünün işaretidir.
İlkbahar ve yeni yıl insanların ve doğanın yeniden yaşamına yönelik bir mesajı vardır. İnsan her yıl seyrettiği ilahi diriliş ve kıyametin küçük bir örneğidir. Duada kıyamet ve yeniden diriliş günü hakkında hiçbir kuşku geride bırakmayacak sayısız işareti bulmak mümkün. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette yerin ölümünden sonra yeniden diriliş hakkında canlanacağına işaret etmiştir. Örneğin ilkbaharını yaratan Allah Teala Fatır suresinin 9. ayetinde duanın yeniden dirilişi hakkında şöyle buyuruyor. Rüzgarları gönderip de bulutu harekete geçiren Allah'tır. Biz onu ölü bir bölgeye göndeririz de ölümünden sonra toprağa onunla hayat veririz. Ölülerin yeniden dirilmesi de böyle olacaktır.
Doğanın yeniden dirilişi hakkında Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetler, görecede doğanın ilkbaharda, sonbahar ve kış mevsimlerinden sonra yeniden dirildiğine işaret ediyor. Ancak aynı zamanda bu ayetlerin batını Allah-u Teala'nın doğanın yeniden dirilişine işaret ederek sınırsız gücünü hatırlatmak istediği ve müminlere ahlaki ve azda bulunarak ilkbaharı kıyamet gününü hatırlatma yönünde bir uyarı şeklinde telakki etmelerini tavsiye ettiği anlaşılıyor. Nitekim İslam peygamberi şöyle buyuruyor. Ne zaman ilkbaharı görecek olursanız, kıyamet gününü ve öldükten sonra yeniden dirileceğinizi sık sık hatırlayın.
Evet, ilkbahar doğaya temizlik yapmaya geliyor ve çiçekleri, ağaçları ve ovaları nur ve aydınlığa doğru götürüyor. İlkbahar bizlere yaratılış düzeni, kötülük ve çirkinlik ve pislikte bağdaşmadığını ve evlerimize ve çevremize temizlik yapmanın yanı sıra ruhumuzu ve kalbimizi de temizlememiz gerektiğini hatırlatmaya geliyor. Zira her insanın batını ve içinin temizliği topluma da iyilik ve huzur kazandırır. Buna göre gönüllerimizi her türlü kirden, kinden ve hüzünden arındırmalı ve ilkbaharın gelişini idrak etmeyi hazır hale getirmeliyiz. İlkbahar bizi en iyi hallere davet ederek hepimiz için en güzel anları armağan eder.
İlkbahar doğadan öğrenme fırsatıdır. İnsan ta baştan doğadan öğrendiği güzel adetler, cömertlik, sevgi ve muhabbet. İlkbahar sevgi meltemini her an ağaçlara ve çiçeklere sunar ve bir kez daha uyanarak tüm varlığını sevdiklerine hibe eder. Bağışlama ruhu Nevruz günlerinde genişler ve herkes başkalarını mutlu etmeye çalışır. Tarihte belirtildiği üzere Habeşi Bilal, Allah Resulü'nün emri üzerine Ramazan bayramında kadınların sadakalarını, irili ufaklı küpelerini ve bileziklerini toplar, yoksullara ve fukaraya dağıtırdı.
Tahran Radyosu.
Allah yolunda başkalarına nimetlere ortak etmek ve infakta bulunmak, ilahi nimetlere şükretmek ve artmasını güvence altına almaktır. Nitekim Allah Teala İbrahim Suresi'nin 7. ayetinde şöyle buyuruyor: "Hatırlayın ki Rabbiniz size eğer şükredersiniz elbette size nimetimi artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir" diye bildirmişti. Bundan başka Kur'an-ı Kerim mümin, insan hakiki ihsana kavuşmak için infakta bulunması gerektiğini buyuruyor. Nitekim Âl-i İmran suresinin 92. ayetinde şöyle okumaktayız: "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiye eremezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir."
İlkbaharın insanlara mesajı şöyledir: "Siz doğadan daha alçak değilsiniz. Nitekim daha üstün konumda olabilirsiniz. O zaman eğer ilkbahar gelip de uyuyan doğa uyanır, fakat biz hala gaflet uykusunda isek, yazıklar olsun. Sanki ölü dağlar ve ovalar yeniden canlanıp herkese gülümserken bizler eski kinlerin ve ayıp okdelerimizin ötesinde gönlümüz pas tutmasın, kalbimizden nefret fışkırmasın. İşte bu yüzden İslam peygamberi şöyle buyurmakta: kim dünyanın bir halden bir başka hale geçtiğini fark etmezse en gafil insanlardandır."
İnsan cömertliği hediye vermesi, sıla-i rahimi, yakınlarıyla muaşereti ve günahları terk etme başarısıyla her gününü Nevruz gibi yapabilir ve her gününü bayram ilan edebilir. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam da bayram sözcüğünü şöyle tanımlıyor: "Allah'a itaatsizlik edilmeyen her gün bayramdır." Gerçekte İmam Ali Aleyhisselam'ın bu sözü, insan her zaman günahtan uzak durmakta gönlünün karanlık olmasını engelleyebileceğini ve Allah Teala'ya yaklaşarak kalbini ve ruhunu aydınlatabileceğini ortaya koyuyor.
İlkbahar mevsimi en güzel ve en sevilen mevsimdir. Ancak doğanın ilkbaharı, hakiki ilkbaharın sahibi olmadan hiç neşeli olmayacağı açıkça ortadadır. Hakiki, daimi ve neşeli ilkbahar ancak Hazreti Mehdi aleyhisselamın çağında gerçekleşebilir. Nitekim o Hazret'in ziyaretnamesinde kendisini halkın baharı ve devranın neşesi şeklinde hitap ediyoruz. Yine birçok rivayette Şii Müslümanlara Nevruz günlerinde Hazreti Mehdi aleyhisselamı yad etmeleri ve o Hazret'in zuhur etmesini Allah-u Teala'dan talep etmeleri tavsiye edilmiştir. Örneğin İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur: bizim Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhur etmesini beklemediğimiz hiçbir Nevruz yoktur. Zira Nevruz bizim ve Şialarımızın günüdür. İmam Sadık aleyhisselam bir başka rivayette de şöyle buyurur. Nevruz bizim Ehl-i Beyt kaimimiz ve başımız o günde zuhur edeceği gündür.
Evet, ilkbaharın parlaklığı her tarafı sarmıştır. İlkbahar, gönüllerde aşk, sevgi ve dostlukları ebedileştirmek için gelmiştir. Şimdi her şey el ele vermiş ve eskilerin yerini yenilere bırakmasını sağlamıştır. Ne güzel olurdu biz de gönüllerimizi temizlik yapsak, ruhumuzu ve kalbimizi kinlerden ve hasetlerden arındırabilirsek, keşke ilkbahardan ilham alarak biz de gönlümüzden tozları silebilseydik ve ona yeni kıyafetler uydurabilseydik.
Evet değerli dinleyicilerimiz, gelin bizler de ne titreşen kış ne yakan yaz olalım. Gelin yeşerten ilkbahar olmaya çalışalım. Gelin yeni yılı ve yeni baharı yenilenmek ve nasıl yaşayacağımızı gözden geçirmek üzere yeni bir fırsat bilelim ve ilkbaharla el ele en güzel güvercinleri kanatlandıralım ve birbirimiz için Allah'tan en iyi arzuları dileyelim.
Muhterem dinleyiciler, Nevruz Bayramı'nı karşıladığımız bayrama özel programımızın bir başka bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Bu arada sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden dinleyebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi ws.birip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız.
Oh,
nereden başlayayım? Gerçekten nereden başlamıştı? Hiçbir yere varamayan bunca ve acı sızlamak nereden başlamıştı? Neden iş buraya kadar geldi? Burası bağımlılıklardan kurtulma kampıdır. Sağlıklı olmayı özledim. Sağlık avuçlarımdaydı. Ve ben kendimden esirgedim. İnatla ve tedbirsizlikle. Hayatın zorluklarının kefareti için anlık bir tecrübe ile kendimi maddeye alıştırdım. İşte her şeyi unuttuğum ve o saniyelerde hayat ve sağlığımın dizginlerini kaybettim ve bunca acıya düştüm. Allah'ım, ey tövbeleri kabul eden, gökyüzüne bakacak yüzüm yok. Senden bana sağlık nimetini geri vermen için. Senden istersem eğer cevap verir misin? Burada herkes iyi, fakat değil, herkes sevdiklerini özlemektedir. Bakışlarımızın ardında örnek bir mazlumiyet var. Bazıları burada kaybettiklerini buluyor ve herkesten daha çabuk kurtuluyor. Burada kurtuluşun şartı bedenden, fikirden kurtulmaktır. Allah'ım, ey her şeyi duyan, ben sağlığımı özledim. Sana asla şükretmediğim bu nimeti, kabus görüyorum, kan ter içinde uyanıyor, elimi yüzümü yıkıyorum ve eskiye dönmeyeceğime inanıyorum. Allah'ım, ey hataları bağışlayan, beni mazime geri götürme. Allah'ım, ben yarım kalan tüm varlığım ile seni çağırıyorum. Senden özür diliyorum ve sana söz veriyorum. Allah'ım, ey konumları yükselten, bir kez daha seninle birlikte başlamaya ve bir anı bile sensiz geçirmemeye söz verdim. Sen de bu dostluk pahasına beni mazime götürme. Zira dünler beni kabusa sürüklüyor. Evime döndüm, kentime, özgür ve hafif. Senden beni uzaklaştıran her şeyden kaçıyorum. Seninle olmak tüm unutulan anlara değer. Çalışıyorum, çalışmak insanın özüdür. Vücudumun özü için İş arıyorum. Kurtuluşumdan sonra en ihtiyaç duyduğum benliğim ve özümdür. Bulana kadar aradım. Annem her işin Allah'ın yapması gerektiğini söyler. Sen yaptın Allah'ım, ey tüm iyiliklerin kaynağı. Sen fazilette eşsizsin. Aynaya bakıyorum. Kendimi seyrediyorum. Kendimi tüm ömrümde sevmediğim kadar seviyorum. Bu karışıklıklardan sonra daha genç, daha dinç ve daha güven verici birini görüyorum. Onu çok iyi tanıyorum. Aynaya bakıyorum. Sana şükürler olsun Allah'ım, beni kurtardığın için. Şimdi güvenle senin keremine gülümsüyor ve mırıldanıyorum. Sen beni eskiye götürmezsin. Zira ben artık o eski insan değilim. Büyük bir tehlikeye düşmüş, kurtuluş yolu arıyorsanız hep beraber söyleyelim. Ey efendilerin efendisi, ey duaları kabul eden, ey dereceleri yükselten, ey iyiliklerin sahibi, ey hataları bağışlayan, ey bütün istekleri veren, ey tövbeleri kabul eden, ey bütün sesleri işiten, ey bütün sesleri işiten, ey belaları def eden, münezzehsin sen. Ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
Ya Seyyid as-Sadat, ya Mucib ad-Da'awat, ya Rafi' ad-Darajat, ya Veli al-Hasanat, يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Yaratılış alemi adeta bir kitap misali ve her dilden okunabilen bir kitap gibi duruyor. Yani dünyada her insan hangi kavimden ve ırktan olursa olsun bu ilahi kitabı okuyabilir, ayetleri üzerinde düşünebilir. Her ne kadar insan yaratılış sırlarını öğrenirse alemleri yaratan yaratıcıya yönelik tanımı o kadar artar. Başka bir ifadeyle bilimlerin ilerlemesi ile Allah'a iman arasında doğrudan bir bağ vardır. Çağdaş bilgin ve biyolojist Albert Einstein'e göre bilim dünyasında her yeni keşif imanımızı güçlendirir, inananların kalbinde az çok var olan gizli kuşkuları giderir ve yerine Allah'ı tanıma ve tevhid düşüncesini yerleştirir. Bu açıdan bakıldığında fizik, kimya, biyoloji, fizyoloji, tıp, botanik ve benzeri bilimlerin her biri Yüce Allah'ı tanıma biliminin bir dalı sayılabilir. Çünkü bu bilimlerin tümü varlık aleminin sırlarından, yasalarından ve bu aleme hakim olan harikulade düzenden söz ediyor. Nitekim insan bu bilimlerin üzerine düşünerek araştırdıkça yani Allah'a ulaşır.
İnsanların gözünde sürekli harikulade ve esrarengiz gözüken doğal nesnelerden biri ise denizlerdir. Bugün denizlerin birçok sırrı keşfedilmeyi bekliyor. Nitekim insanoğlu bunca bilimsel ilerlemesine karşın denizlerin tüm sırlarını çözdüğünü iddia edemiyor. Denizler mikroskopik boyutlarda küçük bitkilerden devasa bitkilere kadar birçok mahlukata ev sahipliği yapıyor. Şimdiye kadar insanoğlu denizlerde yaşayan ister canlı ister cansız mahlukların sayısını ne sayabildi ne de tahmin edebildi.
Okyanusların dibinde sert ve keskin kayalıkların arasında gözü görmeyen balıklar yaşıyor. Ancak bu balıkların vücudu onca keskin kayalar arasında sağlam kalıyor. Öte yandan avcı balıklar da bu balıkları avladıkları halde onların soyunu tüketemediği anlaşılıyor. Peki ama bu balıklar nasıl yaşamını ve bekasını sürdürebiliyor? Yüce Allah gözü görmeyen bu balıklara müthiş bir içgüdü sunmuştur. Bu balıkları vücudu çok hassastır ve gözleri görmedikleri halde vücutları ile uzaktaki tehlikeyi hissederek kendilerinden ışık saçabiliyor. Bu ise gerçekten Yüce Allah'ın tedbiridir ki denizlerin dibindeki zifiri karanlıklar bu balıklar rahatça yaşayabilmeleri için ortam sağlıyor. Bu tür canlıları vücudu okyanusların dibindeki onca basınca katlanabilecek kadar güçlü ve dirinçlidir.
Tahran Radyosu.
Bilindiği üzere denizlerin suyu aşırı tuzludur. Peki ama eğer denizlerin suyu tuzlu değil de tatlı su olsaydı sizce ne olurdu? Bugün bilim tuzlu suyun çürütücü ve bozucu etkenlere karşı direncinin tatlı suya nazaran daha fazla olduğunu ispat etmiştir. Eğer okyanusların suyu tatlı olsaydı, bu kez suyun ve içinde ne varsa bozulma ihtimali artardı. Bu durumda okyanuslarda yaşayan tüm canlılar yok olurdu ve bunun sonucunda da insanların en büyük besin kaynaklarından biri heba olacaktı. Gerçekte denizlerin ve okyanusların suyunun çürümesiyle karada yaşayan insanların ve diğer canlı türlerinin yaşamı da tehlikeye girerdi. İşte bu yüzden Yüce Allah'a canlıların ihtiyacı olan tatlı su kaynaklarını denizlerden ayırdığı için şükretmeliyiz. İnsanların ve diğer canlıların ihtiyacı olan tatlı su kaynağı yağmurdur. Buluslardan yeryüzüne yağan yağmur ise okyanusların yüzeyinden güneş ışınları sayesinde buharlaşan sudur. Böylece yer küremizden milyonlarca kilometre uzaklıkta bulunan güneş, yeryüzü ve sakinleri için büyük nimetlere ve yararlara vesile oluyor.
İlahi nimet yağmuru sadece doğaya değil, insanlara da tazelik ve canlılık kazandırır. Yağmurun narin damlaları Yüce Allah'ın sonsuz gücünü gözler önüne seriyor. Yağmur yağınca her şey adeta yeniden canlanıyor ve hayat kokuyor. Gür ormanlar, yemyeşil çimler, güzel tarlalar, bahçeler, bağlar, bostanlar hepsi yağmurun bereketi sayesinde yeryüzünü süslüyor. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bulutların hareketi ve yağmurun yağması ve yeryüzünün yeşermesinden bahsediyor. Yüce Allah ayrıca yağmurun nasıl kurak topraklara yeniden hayat kazandırdığını beyan ediyor. Nitekim Fussilet suresinin 39. ayetinde şöyle buyruluyor. Senin yeryüzünü kupkuru görmen de Allah'ın ayetlerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman harekete geçip kabarır. Ona can veren elbette ölüleri de diriltir. O her şeye kadirdir.
Yine Nahl suresinin 10. ayetinde şöyle okumaktayız. Gökten suyu indiren O'dur. Ondan hem size içecek vardır hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler. Yağmurun yağması ile birlikte toprakların derinliklerindeki küçücük tohumlar gayet zarif bir şekilde topraktan baş çıkarır ve güneş ışınları ve rüzgara maruz kalır. Bu küçücük tohumlar sonunda bitkilere ve kocaman ağaçlara dönüşür. İşin ilginç tarafı yağmur taneleri ne yeri ve tarımı yıkacak kadar büyük ne de havada asılı kalacak kadar küçüktür. Gerçekte Yüce Allah lütuf ve merhameti gereği yağmuru belli ölçüde yağdırır. Yağmur suyu ırmaklara ve nehirlere doğru akar veya yer altındaki su kaynaklarına ulaşarak daha sonra kullanılmak üzere birikir.
Doğal bir hadise olan yağmur, yerküre atmosferin en alt tabakası olan troposferde şekillenir. Bu tabakanın ortalama yüksekliği 17 kilometre kadardır. Sürekli bir miktar su ve su buharı içerir. Bu su buharı rüzgarla yer değiştirir, sonunda yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak geri döner. Bu süreçte su buharı denizlerden ve okyanuslardan karalara taşınır. Öte yandan karalara yağan yağmur suyu yine buharlaşarak yeniden atmosfere döner. Bu doğal hadise bu şekilde sürekli tekrarlanır. Eğer okyanusların suyu buharlaşmasaydı ve eğer bu su buharı rüzgarın yardımı ile suya susamış kara parçalarına ulaşmasaydı, gerçekten yeryüzünde yaşayan canlıların hali ne olurdu? Acaba kim suyun doğada bu şekilde dolaşımını düzenli ve titiz bir şekilde yönetiyor derseniz?
Şimdi de yer küremizi çevreleyen atmosferden biraz söz etmek istiyoruz. Şimdi nefesinizi birkaç saniyeliğine tutmaya çalışın. Peki ne hissediyorsunuz? Evet, boğulma hissi. Neden? Çünkü vücudunuza yeterli oksijen ulaşmıyor. Herhalde uzaya yolculuk eden astronotları görmüşsünüzdür. Astronotlar uzaya gittiklerinde özel kıyafetler giymek zorundadır. Bu özel kıyafetler onlara yeryüzündeki şartlara benzer şartları sunuyor ve böylece yaşamalarına imkan sağlıyor. Çünkü uzayda hava ve atmosferin oluşturduğu basınç yoktur. Uzay kıyafetleri hem hava ve hem suni basınç oluşturuyor ve böylece astronotların hayatta kalmaları sağlanıyor. Yine bu kıyafetler insanı uzaydaki tehlikeli ışınların zararından koruyor. Fakat bizler yeryüzünde bu tür kıyafetlere ihtiyaç duymuyoruz ve rahatça nefes alabilir, yaşamımızı sürdürebiliriz. Üstelik uzaydaki zararlı ışınlardan korunmak için de bu tür kıyafetlere ihtiyacımız yoktur. Kuşkusuz bu ideal ve uygun şartları bizler için hazırlayan şey yerkürenin atmosferidir.
Yerkürenin atmosferi, gezegenimizin güneşten aldığı enerjiyi gece vakti kaybetmemesine yardımcı oluyor. Eğer yerkürenin etrafı atmosferle sarılmamış olsaydı, yerküremiz gece vakti ısısını hızla kaybeder, ölümcül bir soğuk hakim olur ve tüm canlıların yok olmasına sebep olurdu. Ancak yerkürenin etrafını saran atmosfer adeta koruyucu bir kalkan gibi buna mani oluyor. Yerküremizin atmosferini oluşturan tüm katmanlar ve her katmanda yer alan oksijen ve diğer gazlar gibi unsurlar o kadar titiz ve düzenli bir şekilde dizilmiş ki böylece insanlara ve diğer canlılara yaşam imkanı sağlıyor.
Bugün her akıllı insan varlık aleminin akıllı, bilge ve hikmet sahibi bir yaratan tarafından yaratıldığını ve yine bu yaratan tarafından yönetilerek tedbir edildiğini çok iyi biliyor ve bu yüzden ona tapıyor ve hamd ediyor. Evet, gerçekten de varlık alemini bu denli titiz ve düzenli yaratan yegane Rabbimize hamdolsun diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de çok latif bir tabirle insanların dikkatini bu hakikate çekiyor ve Furkan suresinin 2. ayetinde şöyle buyuruyor. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O bir çocuk edinmemiştir. Mülkünde ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizi www.parsturay.ir'den takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebilirsiniz.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram hesabımızdan da takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz.
Allah'a emanet olun. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.